Ayrım 13, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 160. 18. Kısım, 25 Şubat Perşembe, saat 11. Rachel Walling, şehir merkezindeki cam kulelerden birindeki bir ofiste buluşmak istedi. Boş verilen adrese gidip 34. kata çıktı. Franco, Becerra ve Itzuris hukuk firmasının kapısı kilitli olduğu için boş tıklatmak zorunda kaldı. Kapıyı Rachel açıp onu lüks bir ofis suitine aldı. İçeride ne avukat vardı ne de katipler. Rachel onu toplantı odasına götürdü. Bosch'un bir hafta önce vermiş olduğu kutu ve dosyalar uzun bir oval masanın üstünde duruyordu. Bosch içeriye girdikten sonra yerden tavana yükselen pencerelerden birinin önüne gitti. Şehir merkezinde hiç bu kadar yüksek bir noktada bulunduğunu hatırlamıyordu. Dodger Stadyumu, hükümet binaları, Los Angeles Times binası görüş alanındaydı. Eko Park'ı görünce orada Rachel Walling'le geçirdiği günü hatırladı. O zamanlar her bakımdan bir ekiptiler ama şimdi o birlik çok eskilerde kalmıştı. "Burası ne böyle?" diye sordu hala pencereden dışarıya bakarken. "Herkes nerede?"
"Kimse yok. Burasını sadece kara para aklamak için kullandık. Bu nedenle boş. Bu binanın yarısı boştur. Ekonomi. Burası gerçek bir hukuk firmasıydı ama iflas ettiler. Biz de ödünç aldık. Bina yönetimi devlet desteğini memnuniyetle karşıladı."
"Uyuşturucudan gelen parayı aklamak için mi, silah parası mı?"
"Bunu söyleyemeyeceğimi biliyorsun Harry. Eminim birkaç ay sonra çıkacak haberleri okursun. O zaman bir anlam verirsin."
Bosch kapıdaki tabelada gördüğü ismi hatırladı. Franco, Becerra ve Itzuris. FBI çok zekiceydi. Acaba bina yönetimi bir sonraki kiracıya bu ofisin FBI tarafından kötü adamları haklamak için kullanıldığını söyler mi? O kötü adamların dostları intikam için gelebilirler. Rachel buna cevap vermedi, sadece masaya oturmasını işaret etti. Bosch otururken ona alıcı gözle baktı. Saçlarını toplamamıştı ki bu ender olurdu. Bosch onu bu haliyle görmüştü ama görevdeyken değil. Yanaklarının iki yanındaki siyah saç kıvrımları siyah gözlerini iyice vurguluyordu.
"Firmanın buzdolabı boş, yoksa sana içecek bir şey ikram ederdim."
"Bir şey istemiyordum zaten." Rachel kutuyu açtı ve Bosch'un vermiş olduğu dosyaları çıkardı. "Rachel, bu yaptıkların için sana minnettarım," dedi Bosch. "Umarım sana çok zahmet olmamıştır."
"İş bakımından sorun olmadı, hoşuma gitti. Ama sen Harry, senin tekrar hayatıma dönmen iyi olmadı."
"Bosch böyle bir şey beklemiyordu. Ne demek istiyorsun?"
"Süre gelen bir ilişkin var ve ona senden bahsettim. Tek kurşun teorinden falan. Bu nedenle partnerim gecelerimi sana bunu hazırlayarak geçirmemden hiç hoşlanmadı."
Bosch ne diyeceğini kestiremedi. Rachel Walling'in sözlerinde daima derin anlamlar gizli olurdu. Yoksa yüksek sesle söylediklerinin altında ima ettiği başka şeyler de var mıydı? "Özür dilerim," diyebildi sonunda. "Ona bunun sadece işle ilgili olduğunu, senden sadece profesyonel görüşünü istediğimi söyledin mi? Sana güvendiğim ve bu konuda senden iyisi olmadığı için geldiğime."
"Benden iyisi olmadığını biliyor ama her neyse şu işi yapalım."
Rachel bir dosyayı açtı. "Eski karım öldü," dedi Bosch. "Geçen yıl Hong Kong'da bir patlama sırasında öldü." Neden bunu ağzından kaçırdığını bilmiyordu. Rachel aniden başını kaldırıp bakınca Bosch onun bundan habersiz olduğunu anladı.
"Aman tanrım, çok üzüldüm."
Bosch başını salladı, ayrıntılara girmeyecekti.
"Kızın ne oldu?"
"Artık benimle birlikte yaşıyor, şimdilik idare ediyor ama çok sarsıldı. Aradan sadece 4 ay geçti." Rachel başını salladı, az önce işittiklerini sindirmeye çalışıyordu.
"Ya sen," dedi, "senin için de çok zor olmuştur."
Bosch evet anlamında başını salladı ama ne diyeceğini bilemedi. Artık kızı tamamen onun hayatına girmişti ama ödenen çok ağır bir bedel vardı. Konuyu kendisi açmıştı fakat başka hiçbir şey söyleyemiyordu. Bak Deliboş, çok tuhaf oldu. Bunu neden pat diye sana söylediğimi bilmiyorum. Sen tek kurşundan söz edince sana eski karımdan bahsettiğimi hatırladım. Bunu başka bir zaman konuşabiliriz. Yani sen istersen. Artık şu davayla ilgilenelim, olur mu?
Evet, tabii. Kızını düşünüyorum. Annesini kaybetmesi ve tanıdığı yerlerden bu kadar uzaklara taşınmak zorunda kalması. Demek istediğim, seninle birlikte yaşaması güzel. Ama bu o kadar. Uyum sağlaması o kadar kolay değil.
Evet, ama çocukların esnek olduğu söylenir. Çünkü gerçekten de esnektirler. Kızımın şimdiden pek çok arkadaşı var ve okuldaki durumu da iyi. Her ikimiz için de çetin bir uyum süreci oldu. Ama sanırım kızım üstesinden gelecektir.
Ya sen?
Boş cevap vermeden önce onun gözlerine baktı. Ben iyiyim. Kızım benimle birlikte yaşıyor ve hayatımdaki en güzel şey o.
Bu çok iyi Harry.
Evet. Rachel göz temasını sonlandırıp kutudaki dosyaları ve fotoğrafları çıkardı. Boş ondaki ani dönüşümü görebiliyordu. Bir anda kendini tamamen işine vermiş, bulgularını rapor etmeye hazır FBI profil uzmanı oluvermişti. Boş da cebinden defterini çıkardı. Kapağında dedektif rozetinin kabartması olan bir delik kılıf içindeydi. Defteri açıp yazmak üzere hazırlandı.
''Fotoğraflarla başlamak istiyorum.'' dedi Rachel.
''Tamam.'' Rachel masanın üstüne Melissa Landy'nin çöplükteki cesedinin 4 resmini koyup Boş'un görmesi için ona doğru çevirdi. Bunların üzerine de otopside çekilmiş fotoğrafları yaydı. Ölü çocukların resimlerine bakmak Boş için hiçbir zaman kolay olmamıştı. Ama bunlar özellikle bakması çok zor resimlerdi. Uzunca bir an baktıktan sonra midesindeki düğümlenmenin çocuğun cesedinin çöplüğe atılmasından dolayı olduğunu fark etti. Kızın bu şekilde atılması onu sevenlere ağır bir hakaret mesajı gibiydi. ''Bu çöplük,'' dedi Boş, ''sence bir mesaj amacıyla mı seçilmiş?'' Rachel bu soruyu ilk kez düşünüyormuş gibi duraksadı.
''Aslında ben başka bir açıdan bakıyorum. Bence o anda yapılmış bir seçimdi, bir planın parçası değil. Katile kimseye görünmeden cesedi atacağı ve hemen bulunmayacağı bir yer gerekiyordu. Tiyatronun arkasındaki çöplüğü biliyordu ve bunu kullandı. Bence sadece uygun bir yer olduğu içindi. Mesaj bırakmak amacı yoktu.''
Boş başını salladı, defterine not aldı. Clinton'a gidip bu çöplüğü soracaktı. Elray Artwork sürücülerinin çalıştığı Wilshire koridorundaydı. Kamyon sürücülerinin bildiği bir yerdi. ''Kusura bakma, seni yanlış yönlendirmek istememiştim,'' dedi Boş not alırken.
''Sorun değil. İşe kızın fotoğraflarıyla başlamak istememin nedeni bu cinayetin en başından beri yanlış anlaşıldığına inanmam.''
''Yanlış anlaşılmamı?''
''Göründüğü kadarıyla ilk baştaki dedektifler cinayet mahallini görünüşüne bakarak değerlendirmişler ve sanığın öldürme planının sonucu olarak kabul etmişler. Yani Jessup kızı kaçırmış, planı da onu boğup cesedini çöplükte bırakmakmış. Suçun profilini çıkaranlar bunu delillerle destekleyip kayıtlardaki başka cinayetlerle karşılaştırılması için FBI'ya ve Kaliforniya Adliyesi'ne sunmuşlar.''
Rachel bir dosyayı açıp içinden dedektif Closter tarafından 24 yıl önce hazırlanmış uzunca bir profil raporuyla sunum formlarını çıkardı.
Dedektif Closter, Jessup'ı ilişkilendirebileceği benzer cinayetler var mı diye aradı. Bulamayınca da aramayı bıraktı.
Boş özgün dava dosyasını birkaç gün boyunca incelemiş olduğu için Rachel'ın ona anlattığı her şeyi biliyordu. Ama sözünü kesmedi, çünkü onu yeni bir şeye doğru yöneltmekte olduğunu seziyordu. Rachel Walling'in sanatı buydu işte. FBI'ın bunu fark edip onun becerilerini en iyi biçimde kullanmayışı önemli değildi. Boş bunu her zaman yapacaktı.
''Bence bu vakanın en başında hatalı bir profil çıkarılmış. Tabii bir de o günlerdeki veri bankalarının bu kadar gelişmiş ve kapsamlı olmadığı gerçeği de var.'' Bu bakış açısı yanlış yönde ve hatalı olduğu için hiçbir sonuca varamayışları normal.
Boş başını sallarken not almayı sürdürdü. Profili yeniden mi çıkarmaya çalıştın diye sordu.
Elimden geldiği kadar ve başlangıç noktası da tam burada. Fotoğraflar. Kızın yaralarına bakar mısın? Boş uzanıp ilk sıradaki fotoğraflara baktı. Aslında kızım vücudundaki yaraları görmüyordu. Tıka basa dolu bir çöp bidonunun üstüne rastgele atılmıştı. Tiyatronun içinde bir sahne inşaatı veya yenileme projesi olmalıydı. Çünkü bidon inşaat artıklarıyla doluydu. Talaş, boya kovaları, kesilmiş veya kırılmış tahta parçaları, küçük kesikler halinde sunta ve plastik kaplama malzemesi. Melissa Landy çöplüğün bir köşesinde yüzüstü yatıyordu. Boş, kızın elbisesinde bir damla bile kan görmedi. ''Hangi yaralardan söz ediyoruz?'' diye sordu. Rachel resimlere doğru eğilmek için ayağa kalktı. Her bir fotoğrafta Boş'un bakmasını istediği noktaları kalemiyle belirledi. Maktülün boynundaki morlukları işaret etti. ''Boynundaki yaralar'' dedi Rachel. ''Dikkatli bakarsan yanağın sağ tarafındaki oval biçimli morluğu görürsün. Diğer tarafta da bunun karşısında daha büyük bir morluk var. Bu delil kızın tek elle boğularak öldürüldüğünü kanıtlıyor.'' Rachel kalemiyle resmin üstünde gösterdi. Baş parmağı kızın sağ tarafında, dört parmağı sol tarafında, tek elle. Şimdi soralım, neden tek elle boğmuş? Rachel tekrar oturunca Boş da geri çekilip arkasına yaslandı. Melissa'nın tek elle boğulduğu fikri Boş için yeni bir şey değildi. Closter'ın hazırlamış olduğu özgün cinayet profilinde vardı. 24 yıl önce varsayılan şey Jessup'ın kızı sağ eliyle boğarken sol eliyle de mastürbasyon yaptığıydı. Bu teori tek bir şey üstüne kuruluydu. Maktülün elbisesinde bulunan meni. Bu meni Jessup'la aynı kan grubundan olan biri tarafından bırakıldığı için Jessup'a ait olduğu varsayılmıştı. Buraya kadar her şey anlaşıldı mı? Evet. Tamam o halde sorun şu. Artık bu meninin Jessup'tan gelmediğini biliyoruz. Dolayısıyla 86 yılında hazırlanan temel suç profili ve teorisi yanlış. Yanlış olduğunu kanıtlayan başka bir şey de Jessup'ın sağ elini kullandığı biliniyor. Yapılan incelemelere göre sağ elini kullanan kişiler mastürbasyonu hemen her zaman sağ elle yapıyorlarmış. Bu konuda inceleme mi yapmışlar? Şaşarsın. İnternette bulduğum zaman ben çok şaşırmıştım. İnternette bozuk şeyler olduğunu biliyordum. Rachel gülümsedi. Konuşma konusu onu utandırmamıştı. İşinin bir parçasıydı. Her konuda inceleme yapmışlar. İnsanların popolarını hangi elleriyle sildiklerine kadar. Okudukça çok ilginç geliyor. Ama önemli olan daha en başından beri yapılan yanlış değerlendirme. Cinayet cinsel bir suç sırasında işlenmedi. Şimdi sana başka birkaç fotoğraf göstereceğim. Rachel uzanıp bütün fotoğrafları topladı ve kenara itti. Sonra Jessup'ın cinayet günü kullandığı kamyonun içinde çekilmiş resimleri masaya yaydı. Kamyonun bir de adı vardı ve kumanda paneline kazınmıştı. Olay günü Jessup Matilda'yı kullanıyordu dedi Rachel. Boş masaya serilen üç fotoğrafı inceledi. Thomas, Brothers haritaları, o zamanlar GPS yoktu. Kumanda panelinin üstüne düzgünce konmuştu. Dikiz aynasına küçük bir oyuncak tapir asılmıştı. Orta konsolun üstünde bir kupa tutacağı, torpido gözünün kapağında bir pul vardı. Pulun üstünde beleş yolculuk yok yazılıydı. Rachel dolma kalemiyle resimlerden birinin üstünde bir daire çizdi. Bu torpido gözünün altına monte edilmiş bir polis tarayıcısıydı. Bunun ne anlama geldiğini düşünen kimse olmuş mu? Boş omuz sıktı. O zaman oldu mu bilmiyorum. Şimdi ne anlama geliyor? Bak şimdi, Jessup belediyeden yetkili bir araç çekme şirketi olan Aardvark'ta çalışıyordu. Bu şirket tek değildi. Çekici şirketleri arasında rekabet vardı. Kamyon sürücüleri devamlı polis yayınlarını dinliyorlar, kazalardan veya park ihlallerinden haberdar oluyorlardı. Bunu ilk duyan da rakiplerini atlatabilirdi değil mi? Ne var ki her çekici kamyonda bu tarayıcılardan vardı ve herkes polis yayınlarını dinleyip diğerlerini atlatmaya çalışıyordu. Doğru. O halde ne demek oluyor? Önce kızı kaçırma konusuna bakalım. Tanık ifadesi ve başka her şey bu suçun büyük bir plan ve sabırla işlenmediğini gösteriyor. Bu o anlık dürtü sonucu işlenen bir suç. Bu kadarını en başta doğru anlamışlar. Birazdan sebep üzerinde etraflıca konuşabiliriz. Ama şimdilik bir şeyin Jessup'ı dürttüğünü ve neredeyse kontrolsüz bir şekilde hareket ettiğini söylemekle yetinelim.
Sanırım ben sebep konusunu çözdüm, dedi Boş.
Güzel, bunu duymak isterim. Ama şimdilik Jessup'ın içinden dayanılmaz bir dürtüyle kızı kaçırdığını varsayalım. Kızı kamyonun arkasına götürdü ve oradan uzaklaştı. Belli ki çalıların arkasında saklanmış olan ve hemen alarm veren ablasından haberi yoktu. Kızı kaçırıp oradan uzaklaşırken polis yayınından kaçırma haberini işitiyor. O anda ne halt ettiğini anlayıp başına nasıl bir bela açtığını fark ediyor. Her şeyin bu kadar hızla gelişebileceğini tahmin etmesi imkansızdı. Planını bir yana bırakıp kendini koruması gerektiğini anlıyor. Tutuklanmaması için tanık bırakmaması, bu nedenle kızı öldürmesi ve cesedini saklaması gerek.
Boş onun teorisini anlayarak başını salladı. O halde sen bu cinayetin aslında planladığı bir şey olmadığını söylüyorsun.
Doğru, ilk baştaki planını bıraktı.
Demek ki Closter FBI'da buna benzer cinayetler ararken yanlış şeyi arıyordu.
Yine doğru.
Ama aslında bir plan var mıydı? Bunun bir dürtü sonucu işlenmiş suç olduğunu sen söyledin. Jessup bir fırsat gördü ve birkaç saniye içinde harekete geçti. Bunda ne gibi bir plan olabilir?
Aslında karmaşık ve eksiksiz bir planı olma ihtimali çok kuvvetli. Bu gibi katillerin parafilileri vardır. Kusursuz bir psikoseksüel deneyim gerçekleştirmek. Hep bunun hayalini kurarlar. Ve tahmin edebileceğin gibi hayallerinde hep işkence ve öldürme vardır. Parafili onların günlük hayal dünyalarının bir parçasıdır ve giderek artarak onları eyleme zorlayan bir dürtü haline gelir. O sınırı aşıp da eyleme geçtikleri zaman maktulün kaçırılması tamamen plansız ve doğaçlama bir iş olabilir. Ama öldürme sonucu öyle değildir. Ne yazık ki maktul katilin zihninde defalarca canlanmış bir sahnenin içine sokulmuş.
Boş not defterine bakınca bir süredir not tutmamış olduğunu fark etti. Pekala, ama olayın burada gerçekleşmediğini söylüyorsun, dedi. Jessup planı bıraktı. Polis yayınında kızın kaçırılma ihbarını işitti ve bu onu fantezisinden koparıp gerçek duruma getirdi. Onun peşinde olabileceklerini anladı, kızı öldürdü ve bulunmasın diye cesedini çöplüğe attı.
Aynen öyle ve bu nedenle senin de söylediğin gibi dedektifler bu cinayetin öğelerini karşılaştırmaya kalktıklarında elmalarla portakalları karşılaştırmış oldular. Buna uyan hiçbir şey bulamadılar ve bunun bir defalık bir suç olduğu ve dürtü sonucu işlendiğine karar verdiler. Bence öyle değildi.
Boş gözlerini resimlerden ayırıp Rachel'a çevirdi. Bu işi daha önce de yaptığını düşünüyorsun.
Bence daha önce böyle bir eylem yapmış olma ihtimali çok az. Ama başka kaçırma olaylarına karıştığını öğrenirsem de çok şaşırmam.
24 yıl öncesinden söz ediyorsun.
Biliyorum. Ve Jessup'ı çözülmemiş cinayetlerle ilişkilendirme olmadığı için büyük ihtimalle kayıp veya evden kaçmış çocuklar söz konusu oluyor. Hiç cinayet mahalli kurulamayan vakalar, hiçbir zaman bulunamayan kayıp kızlar.
Boş Jessup'ın gece yarıları Mulholland Drive'deki parklara gidişini düşündü. Artık neden onun bir ağacın dibinde mum yaktığına bir anlam verebileceğini düşünüyordu. Derken aklına daha şaşırtıcı ve korkutucu bir şey geldi. Sence böyle bir adam çok eskiden işlediği cinayetleri şimdiki fantezilerini beslemek için kullanabilir mi?
Tabii kullanabilir. Hapishanedeydi, başka seçeneği yoktu ki.
Boş giderek içini kaplayan bir baskı hissetti. Bu baskı ortada tek bir cinayet vakasından fazlası olduğunu düşündükçe artıyordu. Rachel'ın teorisi doğruysa, ki bundan kuşku duyması için hiçbir neden yoktu, Jessup aynı suçu tekrar tekrar işleyen bir caniydi ve her ne kadar 24 yıl boyunca dondurulmuş olsa da şimdi serbestti ve şehrin her yerinde dolaşabiliyordu. Çok geçmez onu daha önce öldürmeye sevk eden dürtülere ve baskılara yenik düşebilirdi. Boş o anda kesin kararını verdi. Bir daha Jessup öldürme dürtülerine yenik düştüğünde Boş orada olacak ve onu yok edecekti. Düşüncelerinden sıyrılıp gözlerini tekrar odakladığı zaman Rachel'ın tuhaf bir şekilde ona bakmakta olduğunu fark etti.
''Bütün bunlar için çok teşekkür ederim Rachel'' dedi. ''Galiba hemen gitmem gerekiyor.''
On üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 170.